Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Teknik masada Ramazan Duman kardeşimiz de bu programın size ulaşmasında emek veriyor. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesini okuyup anlamaya başlamıştık. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz bize insanı, insanın meyillerini, insanın zaaflarını, isteklerini, arzularını tanıtıyordu. Mealen bir hatırlayalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kadınlara, oğullara, yüklerle altın ve gümüş yığınlarına, iyi cins salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere olan düşkünlük insanlara cazip gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici birer metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır. Muhterem dinleyicilerim, burada insana süslü gösterilen şeylerin Allah tarafından mı olduğu, yoksa şeytanın da bazı amelleri, kötü bazı davranışları, haram olan bazı istekleri insana süsleyip süslemediği tartışılmıştır. Fakat ayetin genel durumundan, bunların fıtratta Allah tarafından insana sevdirildiğini, insanların bu isteklere karşı, bu süslü zinetlere karşı Allah tarafından fıtraten meyilli kılındığını anlıyoruz. Enfal suresinin 48. ayetin kerimesinde geçen "Hani şeytan onlara yaptıklarına süslü göstermişti" ifadesinde de şeytanın bazı kötülükleri vesvese ve hilesiyle insana süslediği, bu insanın zaaflarından istifade ettiği de bilinmektedir. O halde ikisini şöyle birleştirebiliriz. Allah bu sayılan varlıklara, kadınlara, çocuklara, mal mülke, bineklere insanı meyilli kılmıştır, istekli kılmıştır. Fakat bunu şeytan kullanarak onları bu isteğini haram şekline yönlendirmiştir. Rabbimiz dileseydi insanın dünyasına, iç alemine bunlara karşı bir meyil koymayabilirdi. Ama kadın olsun, erkek olsun, her insana Rabbimiz bu dünyada bir şeyleri sevimli kılmış. İnsanlar o sevdikleri uğruna bir takım hareketlere gönüllü olarak, istekli olarak adım atmışlardır. Sonuçta dünya bir imtihan alemidir. İnsanlar burada farklı şeylerle, farklı duygularla, farklı isteklerle imtihan olmaktadırlar. Genel olarak her insanda bunlar parça parça var olsa da bazı insanlarda bazı meyiller daha fazla öne çıkmıştır. Mesela bazı insanlar kadınlara karşı daha istekli, bazı insanlar çocuklara karşı daha meyilli, bazıları mal mülk biriktirmek için her şeyini yapacak, her türlü tehlikeyi göze alacak kadar gözü kara. Bazıları binek elde etmek için her türlü yola sapabilecek kadar hırslıdır. O halde parça parça her bir insanda bu meyiller olduğu halde bazen bazı insanlarda bir veya iki husus biraz daha öne çıkar ve insanlar ihtirasla bu duyguların, bu meyillerin peşinde sürüklenir dururlar. Biz geçtiğimiz hafta programımızda kadınlar ve çocuklara karşı insanların meylini biraz anlatmıştık. Bugün de ayet-i kerimenin devamında olan وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ yani yüklerle altın ve gümüş yığınlarına insanın meraklı olması, meyilli olmasını konuşalım. Gerçekten tarih boyunca insanlar mal biriktirmek için malının çokluğuyla birbirine övmek için adeta yarışır durumdadırlar. Kantar kantar altın ve gümüş bütün malların özüdür. Yani bütün devirlerde altına ve gümüşe karşı bir meyil olmuş. İnsanlar altın ve gümüş miktarlarınca övünmüşler. Daha fazla mal toplamak için bunlara sahip olmaya çalışmışlardır. Altın ve gümüş biriktirmek, mal toplamaktan, para toplamaktan kinayedir. Özü itibariyle insanlar daha fazla mala, daha fazla paraya sahip olmak için bütün hayatlarını feda ederler. Mesela mirastan bir kuruş daha fazla para almak için, maaş olarak biraz daha yükselmek, biraz daha zengin olmak için, bankadaki hesabını biraz daha şişirmek için insanlar türlü kılıklara girerler, türlü sözler söylerler, yalanlar söylerler, iftiralar atarlar vesaire. Hatta bu uğurda en sevdikleri, en yakın gördükleri kişilere ihanet ederler. Onların malını devşirmenin, onların sahip olduğu malların üstüne konmanın peşine düşerler. O halde bu insani bir zaaftır. Tıpkı kadına, çocuğa meyil gibi para biriktirmeye, altın ve gümüş stoklamaya meyil de fıtridir, Rabbimiz tarafından insana verilmiştir. Ama burada ölçü gözden kaçmamalıdır. İnsan dünyaya sadece para yığmak için gelmemiştir. Parasını günden güne arttıran ama ne kendisi ondan kullanan ne de başkalarına o paradan koklatan insan cimri bir insandır. Nasibi sadece avucundan sıkıp aşağı damlayan sularla yetinmek gibidir. O halde insan sadece daha çok malım var diyerek miktarıyla övünmek yerine o malından istifade etmeyi öğrenmelidir. Malını kendisine hayrı olacak şekilde toplamalı, kendisine hayrı olacak şekilde kullanmalı ve yine kendisine hayrı olacak şekilde harcamalıdır. Kendisine hayrı olacak şekilde toplamak, insanın helal ve meşru dairesinde kendi içindeki ihtirası, para biriktirme hırsını frenleyerek Allah'ın çizdiği ölçüler içinde helal yollara başvurması ve helal yollardan para temin etmesiyle olur. Helal yollarda topladığı, biriktirdiği parayı helal yollarda kazanmalıdır ve harcamalıdır. Nasıl olsa bu parayı ben biriktirdim. Nasıl olsa bunun kahrını, çilesini ben çektim. O zaman bu benim paramdır. İstediğim şekilde harcarım deme imkanına, lüksüne sahip değildir Müslüman. Rabbimiz parayı harcarken de onun meşru dairede harcanmasını, cimrilik yapılmasının uygun olmadığı gibi israfa da kaçılmamasını emretmektedir. Diğer taraftan biriktirilen, kazanılan mal, meşru ölçüler içinde kendi ihtiyacına, ailesinin ihtiyacına harcanırken, bir taraftan da toplumun ondaki hakkı da gözetilmelidir. Yani bir patron çalıştırdığı işçilerin haklarını tas tamam vermelidir. Bunu kapitalist sistemin asgari ücret ifadesiyle değil, Müslümanca bakarak, Müslümanca düşünerek o işçisinin hakkını tam olarak vermelidir. Verdiği paranın bir insanı, bir aileyi geçindirip geçindiremeyeceğini göz önünde bulundurmalı. Kendisi kat kat fazla kazanırken işçisinden nasıl kısarım diye onun hakkına göz dikmemelidir. İşçisini o parayı kazanmak için bir ortak gibi görmeli ve onun emeğini alnındaki teri kurumadan kendisine vermeli ve ahirette karşısına kul hakkıyla çıkacak bir insan haline dönüştürmemelidir. Diğer taraftan yine kazandığı payda toplumun hakkı vardır. Biriktirdiği parada fakirlerin, muhtaçların, dulların, yetimlerin kendi ülkesinde veya dünyada diğer uzanabileceği, baktığı zaman rahat görebileceği bütün muhtaçların kademe kademe o parada, o malda, mülkte hakkı vardır. İnsan hep daha fazlasını ister. Bu onun fıtratında vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem oğlunun bir vadi dolusu malı olsa ona ikincisini katmaya çalışır. İki vadisi olsa üçüncüsünü eklemeye çalışır. Adem oğlunun karnını ise topraktan başkası doldurmaz. Allah tevbe edenin de tevbesini kabul eder. İnsan her zaman harcayacağından çok biriktirme meyline sahiptir. Karnı doyar ama gözü doymaz. O halde malın en hayırlısı insanın ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda bolca infak edilendir. Rabbimiz bize de böyle hayırlı mallar ihsan etsin. Cimriler mal toplayıp altın ve gümüş biriktirip bunu hiçbir yere kullanmayanlar dünyada fakir gibi yaşarlar, ahirette de zengin gibi hesaba çekilirler. Rabbimiz bize bu manada gönül genişliği ihsan etsin. Gözümüzü büreyen hırstan, ihtirastan bizi kurtarsın. Bizi kanaat ve tevekkül sahibi kılsın. Bizi infak ehli kılsın. Ayet-i Kerime'de insana sevdirilen dördüncü unsur da vel haylil müsevveme. Yani iyi cins salma atlar. At, insanların üzerine bindikleri, gezdikleri ve zaman zaman savaşa gittikleri bir övünme kaynağıydı. Bugün de atın bu rolünü binek araçlar üstlenmiştir. İnsanlar hangi marka araba aldıklarıyla, onun modeliyle, fiyatıyla, kaç model arabasının oluşuyla, koleksiyonlarıyla övünür hale gelmişlerdir. Aslında bir insana ayağını yerden kesecek, onu sıkıntıdan kurtaracak, yağmurdan, çamurdan kurtaracak bir tane araç yeterken, o farklı zamanlarda, farklı hava atma aracı olarak bir filo barındırır. Bir koleksiyon yapar. Farklı renkteki, modeldeki, sayıdaki araçlarıyla övünür. Bunu bir zenginlik nişanesi olarak, bir gösteriş aracı olarak kullanır. İşte Rabbimiz insanın bu zaafına da dikkat çeker ve bütün bu aletlerin, araçların, vasıtaların insan için bir ihtiras sebebine dönüştüğünü, dönüşebildiğini, insanların bu konuda imtihana çekildiğini, fitneye düştüğünü ve en güzel biriktirenlerin o araçların hayrını görecek şekilde kendine veya toplumun istifadesine bunları sunan kimseler olduğunu haber vermiştir. Nitekim at beslemek, atı cihat için hazırlamak, her an savaşa gidecek şekilde hazırlıklı olmak hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde övülmüştür. Bugün de kendisine vasıtalar alan, binekler alan, farklı modellerle övünen kimseler nefsinin tuzağına düşmüş demektir. Rabbimiz ihtiyacı kadar mala mülke sahip olmaya müsaade etmiştir. Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılmayı yasaklamıştır. Helal ve haram kılma yetkisi sadece Allah'a aittir. İnsan meşru ölçüler içinde mal mülk sahibi olmuşsa, evlenmişse, çocuk sahibi olmuşsa bunlardan dolayı kınanmaz. Yine helalinden kazanıp araç almışsa, araba almışsa, helalinden kazanıp mal mülk, para biriktirmişse bundan da hesaba çekilmez. Ama bu kazandığı, biriktirdiği mallar, araçlar cimrice kullanılıyorsa, israf ve gösteriş aracı haline geliyorsa, kendisi veya ailesinin istifade edilmesine fırsat tanınmıyorsa, onlardan toplumun hakkı gözetilmiyorsa, o zaman büyük bir azaba dönüşmek üzeredir. İşte bu manada Rabbimiz bize tevbe kapısını açmıştır. İnsan ihtiyacı sebebiyle kullandığı şeyden dolayı hesaba çekilmez. Ancak lüksten, israftan, gayrimeşru yollarla elde edilenlerden ve infak edilmeyenlerden hesaba çekilir. Rabbimiz bizleri muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta başladığımız ve birkaç haftadır da devam ettirdiğimiz bir hadis-i şerifi okuyalım, hatırlayalım. Programımıza onun son kısmındaki iki hususu açıklayarak tamamlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ed-dinu en-nasiha" din nasihattir buyurmuş. Ashab-ı kiramın kimin için nasihattir sorusuna da Allah için, kitabını için, Resulü için, Müslümanların imamları ve bütün Müslümanlar için nasihattir diyerek cevap vermişti. Allah için, kitabı ve Resulü için nasihat oluşunu anlattık. Bu haftada dinin müminlerin idarecileri için nasihat oluşu üzerinde biraz duralım. Hadis-i şerifte e'imme tabiri geçer. E'imme imamlar demektir. Önderlik yapan, insanların rehberi konumunda olan yönetici ve alimler için kullanılır. İmam, ümmetin önünde olan, onlardan sorumlu olan, onları sevk ve idare eden, yöneten kişidir. Özel anlamıyla imam, halifedir, emirdir, sultandır vesaire. Aslında yönetici makamında olan imam, toplumun her seviyedeki yöneticisi için de kullanılabilir. Toplumun, İslam toplumunun iki önemli idari mekanizması vardır. Bunlardan ilki alimlerdir. Bunlar kitabı öğrenirler, Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesini öğrenirler ve eğer kendileri idare mekanizmasındaysa bu bilgiler dahilinde insanları yönetirler. Yok, eğer kendileri ilim meşguliyetleri sebebiyle idari mekanizmada yer almıyorlarsa Müslümanları idare eden, yöneten kişilere bu alimler yol gösterirler, onları ikaz ederler, irşad ederler. İşte dinin yöneticiler için nasihat oluşu, samimiyet oluşu, onlara bağlılık yine bu hadis-i şerifin bize öğrettiği ölçüler içindedir. Müslümanlar kendi içlerinden kendileriyle aynı şekilde inanan, yaşayan kimselere emir olduklarında, idareci olduklarında itaat ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğa iki kişiyi gönderdiğinde içlerinden birisini idareci seçmiştir. Bu hem sorumluluk hem de yetki anlamında iki kişiyi eşit şartlarda değil, birine diğerine tabi olacak şekilde, hiyerarşiye uygun bir şekilde göndermek demektir. Ufacık bir yolculukta bile bu titizliği gösterince Peygamber Efendimiz, ümmetinin içinde böyle bir hiyerarşiye riayet etmemesi düşünülemezdi. Nitekim ayet-i kerimede Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi: "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan buyruk sahibi yöneticilere itaat edin" buyurulmuştur. O halde müminlerin kendi içlerinden kendileriyle aynı özellikleri taşıyan iman sahibi idarecilerine karşı itaat etmeleri bir vazifedir, bir emri ilahidir. Bu bağlılık ve itaat, o idarecilerin Allah'ın dinine bağlı kaldıkları ölçüdedir. Allah'ın emirlerini çiğneyen, yasaklarını ihlal eden kişilere veya onların bu şekildeki buyruklarına müminlerin itaat mecburiyeti yoktur. Müminlerin içinden çıkmış, onları adaletle yöneten, sevk eden idareciler, Müslümanların tek bir yumruk halinde birlik olmasını ister, bunun için gayret gösterir. Zalimin karşısında zulmün her türlüsüne karşı duran insanlardır. İşte müminlerin böyle idarecilerin etrafında kenetlenmesi, onları desteklemesi, onlara samimi olarak sevgi, saygı ve itaat göstermesi aynı zamanda dinin onlara yüklediği bir vazifedir. İdareci hak üzere olduğu müddetçe ona yardımcı olmak, haktan saptığı zamanlarda idareciyi ikaz etmek, yanlışlarını uyarmak, kendilerine nezaketle, yumuşak bir şekilde ıslah edecek ikazlarda bulunmak, idareci olan namaz kıldırmak ve zekat vermek gibi vazifelerini yaparken, onun ardında namaz kılmak, zekatını onun görevlendirdiği kişilere vermek, onunla beraber cihada gitmek, kendisine hayır duada bulunmak ve yalancı övgülerle o idareciyi kandırmamak da müminlerin idarecilerine karşı olan samimiyet ve vazifelerinden birkaçıdır. Din alimleri toplumun sözcüleridir, tercümanıdır. Din alimleri gerektiğinde zalimlere karşı konuşmayı büyük bir vazife addedecek şekilde hakkın, hakikatin dili olma görevi ve salahiyetiyle yetkilidirler. Rabbimiz ve Peygamber Efendimiz onlara bu vazifeyi yüklemiştir. Alimler hakkı söylediği müddetçe o toplum yoldan çıkmaz. Alimler hakkı gizleyip menfaatlere göre haktan, adaletten uzaklaşınca o toplum, o idare bir türlü ıslah olmaz. Diğer taraftan hadis-i şerifin son kısmında geçen dinin bütün insanlar için, bütün Müslümanlar için nasihat oluşu da Müslümanların din kardeşi olarak birbirlerine sahiplenmesi, koruması, ellerinden geldiğince emri bil maruf, nehyi anil münkerde bulunması, hayırda birbirlerine destek olması, kötülük ve şerde de birbirinden uzak durması şeklindedir. Müslüman erkekler ve kadınlar birbirlerinin velisidir, dostudur, hamisidir, yardımcısıdır. İyilikte birbirlerine destek olurlar, kötülükte birbirlerinden uzaklaşırlar. Kısacası İslam toplumu birbirini bütünleyen, birbiriyle kenetlenmiş, hayırda yarışan bir toplumdur. Bu toplumda kötüler, kötülükler fırsat bulamaz, yeşeremez. Müslümanlar elleriyle, dilleriyle, gönülleriyle o toplumda kötülüğün yeşermemesi için, yol bulmaması için hep birlikte gayret gösterirler. Muhterem dinleyicilerim, son olarak Allah dostlarından birisinin bir menkıbesiyle programımızı tamamlayalım. İmam-ı Şafii Hazretlerinden bir menkıbeyle bitirelim. İmam-ı Şafii, Şafii mezhebinin kurucusu. Onun devrinde yaşayan Rebi bin Süleyman, gördüğü bir manzarayı şöyle anlatır. İmam-ı Şafii'nin evi civarında bazen 700 kadar misafir görürdüm. Bunların hepsi onun derslerinde hazır bulunup dinlemek için gelirdi. Fakat o bu kalabalığa aldanmaz, şöyle derdi. Benim mezhebim doğru ve sahih hadis-i şeriflerdir. Muhterem dinleyicilerim, hak mezhep olarak ifade edilen 4 mezhep imamından da bu hususta benzer sözler nakledilmiştir. Onlar ulaştıkları içtihatların, verdikleri kararların kendi ilim, kendi bilgi ve mantıkları çerçevesinde olduğunu, şayet daha kuvvetli, daha sağlam bir hadis varsa bu içtihatlarının bir tarafa bırakılarak o hadis-i şeriflere uyulması gerektiğini söylemişlerdir. Din, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelendir. Din, insanların kendi nefislerine, kendi mantıklarına, akıllarına uymak zorunda değildir. Herkesin düşündüğüne göre bir din yoktur. Din, Allah ve Resulü nasıl bir çerçeve çizmişse, nasıl bir yol ortaya koymuşsa, o yoldur. İnsanların nefisleri, insanların mantıkları, akılları, Bazen menfaatleri sebebiyle, bazen korkuları sebebiyle, bazen yanlış şartlanmaları sebebiyle farklı farklı olabilir, farklı farklı şekilde kendine bir hayat tarzı, bir düşünce mekanizması geliştirebilir. Biz bu düşünce tarzlarından, hayat sistemlerinden hangisi sünnete uyuyorsa, hangisi Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiram'ın yaşadığı hayat tarzına uyuyorsa onu benimseriz, onu kabul ederiz. Sünnet-i Seniyye'nin dışına çıkan, bid'at ve hurafelerle yozlaşmış, kabuk değiştirmiş, şeklini kaybetmiş dini anlayışlar İslam'ın özüne zarar veriyor demektir. O halde tıpkı dört mezhep imamının söylediği gibi, eğer bir hadis varsa, eğer bir ayet-i kerime varsa, insanın şahsi kanaati, kendi düşüncesi, kendi heva ve hevesinden geliştirdiği içtihadı, görüşü bir kenara bırakılmalıdır. En sağlam, en sağlıklı yol budur. Şayet ortada açık, net, tartışmasız ve sağlam bir hadis varsa, bu konuda insana düşen sadece ona inkiyat etmek, boyun bükmek ve tabi olmaktır. Çünkü insanı en iyi tanıyan Allah'tır. Peygamber Efendimiz de Allah'ın kendisine öğrettiği ve dinin genel çerçevesini en güzel şekilde yaşamış, uygulamış kişidir. İnsanlar huzur arıyorlarsa, saadet arıyorlarsa bunu ancak ve ancak Allah ve Resulünün koyduğu ölçüler içinde bulabilirler. Rabbimiz bize hakkı hak görüp ittiba etmeyi, batılı batıl görerek ondan da içtinab etmeyi, uzak durmayı nasip etsin. Bizi sünnet-i seniyyenin yolundan, ashab-ı kiramın yolundan ayırmasın. Bizi sevdiği kullarıyla beraber ahirette haşreylesin. Amin.